Meta Cafe Future Link'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Hemen konuya gireceğim çünkü bir önceki bölümde Umut Özertem'le, kendisi aslında machine learning'çi diyelim. O ve 15 yıldır bu pazarda büyük teknoloji şirketlerinde Yahoo'dan başlayarak Yahoo, Meta, en son YouTube'da güvenlikten sorumlu bakan kendisi şaka değil San Francisco'dan evet. bağlanıyor ve önceki bölümde aslında Umut'la biraz hem Umut'un bu yola nasıl girdiğini, kariyerini konuşmuştuk. Şimdi ona da söz vereceğim ama özellikle yapay zekanın içerik üretimine etkisi ve hangi böyle harmful yani zararlı içerikleri nasıl elimine ediyorlar? İşte efendim Instagram algoritmasına da girdik. Neden erkek arkadaşınızın keşfet ekranı çıplak bikinili kızlarla dolu? Umut ona da açıklamalarda bulundu. Onu dinlemediyseniz önce size ona gönderiyorum. Onu dinlemenizi öneriyorum. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Umut tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk. Yani hani böyle senin dediğin birazcık şey gibi oldu. Eskiden radyo reklamları vardı böyle. Maçları radyodan dinleyip devre arası giren. 15 yıldır neural network bizim işimiz. Machine Learning'de çözüm ortamı.
Ama sen de öyle anlattın.
İstanbul ya. Bağcılar, 100. Yıl Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi.
Ama sen de öyle D-Block. Anlattın. Evet. Hatta şey dedin, ben Rüzgar nereden estiyse orada çalıştım. Search.
Ama biraz öyle yani çünkü. Değil mi? Biraz öyle. Şimdi şu 15 senenin işte ilk yarısını Rüzgar nereden estiyse orada geçirdim. İkinci 7.5'u da Trust and Safety'de. Çünkü yani nasıl diyeyim? En büyük takımları, en iyi takımları kuracak şirketler ve onları ne alana kuracaklarını sen karar veremiyorsun. Mesela işte zaman ilerliyor. Sene 2012 oluyor. Benim 2006'da 2007'de train ettiğim neural networklerin çok daha büyüğü. Bir bakıyorsun ses tanıma da işe yaramaya başlıyor. Herkes ses tanıma diyor. Ses tanımaya gidiyorsun o zaman. Niye gitmeyeyim yani? Ne bileyim ondan sonra chatbot oluyor. Yok bilmem ne oluyor. Recommender oluyor. Onlarla birlikte geziyorsun. Ama sonuçta gezerken uzunca bir yerde kalırsan artık oranın oyuncusu oluyorsun. Yine gezmeye devam da edebilirsin ama gittiğin yeri seviyorsan ben Trust and Safety'de takıldım kaldım. Benim gibi gezenlerden bir kısmı...
Ne kadardır YouTube'dasın?
3 sene oldu. Benim gibi gezenlerden bazıları Speech'te bıraktı. Bazıları bilmem nerede bıraktı. Bunun sonuçta herkes bir yerde bırakıyor.
San Francisco'da mıydın Umut?
San Francisco Bay Area. Küçük küçük şehirleri saymazsak hep aynı yerdeyim.
Şimdi biz aslında seninle geçen bölümde biraz daha böyle interneti temiz tutmaktan bahsettik. Aslında Trust and Safety'nin yani güven ve güvenliğin cover ettiği yani çerçevelediği aslında...
Dumb and dumber diyelim ona.
Dumb and dumber.
Abi öyle yani. Güven ve güvenlik hiç olmuyor.
Hiç olmuyor. Türkçe'ye çevrilmiyor gerçekten. Trust and Safety diyelim tekrar. Trust and Safety'nin çerçevelediği porn, misinfo, hate, sen aslında bunları elimine ediyorsun YouTube'da. Ve şeyden bahsetmiştik aslında son kullanıcıya bedava olan ve değer katan tüm mecralar aslında abuse'a açık. Yani değil mi?
Yani bence öyle. Son kullanıcıya bedavaysa ve değerliyse bu şey demek, başında o ekrana bakan göz var demek. O gözleri şimdi birileri bir şekilde değerlendirmeye çalışacaklar. İyi ya da kötü şekilde. Şimdi değerli derken sosyal medya pislik, sosyal medya şöyle, sosyal medya böyle. Ama sosyal medyayı mesela kimlerin ne zaman kapatmaya ya da yavaşlatmaya çalışına baksanız dünyadan. Hep öyle sınırlayıcı, otokrat ülkeler.
Kesinlikle.
Tamam bir sürü sıkıntılı içerik var. Biz de temizlemeye çalışıyoruz vesaire vesaire. Ama ortamda değerli bir şey var. Yani atasözüne geri dönersek aklıma gelen şey meyve veren ağaç taşlanır.
Şimdi
burada meyve olmasa abuse de olmaz. Meyve var abuse de oluyor. Bu çok net. Buradaki en büyük bence kaygı şirketlerin sonuçta bottom line'ı kar etmek. Yani kar içeriklisin, kar odaklısın. Niye insanların iyiliğini önemseyesin? Bilmem ne. Orada bir var. Nasıl diyeyim? Ayrılma var. Sonuçta orada da benim gördüğüm herkes TikTok'a ya da herkes Snapchat'e reklam vermek istemiyor. Çünkü kendi markasının orada görünmesini istemiyor. Mesela Disney gelip YouTube'a gönül rahatlığıyla reklamlarını verir. Neden? Çünkü o yanında too much skin attractive person'ların arasında değil de daha eli yüz düzgün videolarla birlikte gözükecek adamın reklamı. Bunu istiyor. Şimdi sonuçta her şeyin para olduğu bir ortamda Trust and Safety'nin ne anlamı var? Başkasına gitmesin bu reklamcılara anlamı var. Açıkçası şirketin gözünde de öyle para kaybetmeme vesaire. Doğruyu yapmak istemekten öteye giden paraya bağlanan anlamları da var Trust and Safety'nin. İnsanlar marka her yerde seni dinliyor. Yok bilmem kim bunu yapıyor falan filanla birazcık kötüleyerek gidiyorlar da.
Evet.
Yani hayatımıza hiçbir zaman, hiçbir noktada, hiçbir zaman Facebook'un hiç girmediğini düşünsek, o da biraz garip yani. Hiç kimse lise arkadaşıyla bilmem nesiyle falan filan. Herkes kopukluk yani. Şimdi mesela biliyorsun. Yani bir şey olduğunda arıyorsun, soruyorsun. Ben Türkiye'ye geri gittiğimde ben geliyorum diyorum. Ya da birisi başkasıyla fotoğrafımı görüyor. Aa geldin mi, ben de uğrayayım. Yani bir değer var orada ya. Yani.
Evet. Aslında
onu da çöpe atmamak lazım yani.
Çöpe atmamak lazım. Hatta yani orada aslında ne bileyim insanları birbirine bağlamaktan, işte ne bileyim mesela bağış yapılması ya da afet dönemlerinde yardımlaşmanın öne çıkması, evet, ya da en azından yani gerçekten dünyaya duyurulması konusunda çok ciddi bir mecralar diyelim.
Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim yaptığımız işe, yani kötülüğü azaltma işine yakın komşu olan bir iş var. Bu da iyiliği arttırma işi. Ben biraz onlarda da çalışmıştım Facebook'tayken. Yani kötülüğü azaltmak yerine iyiliği arttır. Misinfo'yu azaltmaya çalışacağına digital literacy'yi arttırmaya çalış gibisinden. Hı
hı. Yani aslında dijital okuryazarlığı arttırmaya çalış diyorsun.
Evet, pardon, ben işte kelime dağarcığım. Böyle öyle. Herkes haddini bilir. Doğru. Sen güzelini söyledin. Dijital okuryazarlığı arttırma. Ama yani şöyle gibi. Mesela Facebook'ta kan arama duyurusu görmüşsünüz ya da WhatsApp'ta. İşte babam hasta, eşim işte şu kan grubu, kan aranıyor. Şimdi biz bu kan arama duyurularını 2017'ydi galiba. Pek çok ülkede çok daha güzel bir hale getirdik. İnsanlara, yakınındaki insanların şeyine, yok adresini pars ediyorum içerikten vesaire vesaire. Yani Facebook'u kan arama duyurularını tanır ve o daha iyi duyurur hale getirdik. Covid zamanı yardıma ihtiyacı olanlarla yardım teklif eden, tanımadıkları insanlara bile yardım teklif eden insanları bir araya getirecek Covid Hub diye bir şey vardı. Covid Community Hub mı? Öyle bir şeydi adı. Ya bir gün çok yaşlıyım ve immunocompromised haldeyim. Yani alışverişe bile gidemiyorum. Biri benim alışverişimi yapabilir mi diyor. Öbürü de aynı hub'da genç, yani eli ayağı tutuyor. Aa ben bu teyzenin alışverişini yapayım diyor. Vesaire vesaire. Bir sürü insan bir araya geliyor. Ya da ne bileyim, donation işini söylemiştin. Hani bizim yaptığımız şeylerden bir tanesinde de bu donation butonu ekleniyordu. Hala ekleniyordur galiba. Facebook'ta mesela bir şeyden bahsediyorsun. Altına işte kanserden bahsediyorsun.
Instagram'da
mesela
da var şu an o. Instagram'da, evet, da var.
Yani zaten aynı.
Ya evet, sen ben yani bir tane fotoğraf veya video yükleyip oraya donation ekleyebilirsin yani. Sen de yapabilirsin. Herkes açık.
Herkes yapabilir ama herkes bunun farkında değil.
Evet.
Bizim yaptığımız iş de şöyleydi. Mesela atıyorum birisi kanserden bahsediyor. Eğer içerik uygunsa ona, postu yapan kişiye, acaba buna bir donate butonu eklemek ister misin? American Cancer Society'ye, St. Jude's Hospital'a falan. Upsell deniyor buna genellikle. Hani biz sonuçta donate butonunun ne olduğunu, ondan oradan para toplanacağını falan filan bilen, hı-hı, insan sayısını ve toplanan para sayısı da arttı. Yani miktarını arttırmaya çalışıyoruz bununla. Zamanında bayağı başarılı olmuştu. 2018 falandı. Yani şunu demek istiyorum. Kötülüğü azaltmak gibi iyiliği arttırmak da mümkün.
Tabii ki.
Belki bazı alanlarda bence iyiliği arttırmaya çalışmak daha verimli. Yani mesela şeyden, hani misinformation'dan bahsediyorum. Yalan haber. Yani misinformation kavgası bir şey. Yani savaşı birazcık böyle, hani onu kötülüğü azaltma şeklinde yani çabalayınca biraz yenilmeye mahkum gibi geliyor bana. Çünkü karşındakinin, kötü niyetlinin içerik üretme çabası, içerik üretmek için göstermek zorunda olduğu çaba her zaman senin onu debunk etmek için uğraşacağın çabadan daha az. O yüzden seni çok etçe, yani mümkün değil, yenemezsin. Adamda daha çok asker var, daha çok şey var, daha çok içerik var ve pıtır pıtır gelecek yani. Bunun yerine mesela atıyorum Facebook'ta ya da Google'da, YouTube'da atıyorum 40 kişilik misinformation takımı kurmak yerine acaba 15 kişilik misinformation takımı kurup da oradan kazandığın parayla digital literacy yapabilir misin? Ya da o 40 kişiyi de kesme. Paran var, koskoca şirketsin.
Tabii.
40 kişiyi koyduğun kadar, yani birine 40 kişi koyup da digital literacy'ye hiçbir şey koymamak yerine, buna 40 kişi koyuyorsam en az da şuna bir 15-20 kişi koyayım demek bence mümkün. Yani şey gibi, bu da nasıl olur bilmiyorum ama gerçek, yani fact supplier. Be a supplier for facts. Hani şu oldu mu? Şu oldu mu? İnsanlar yani şimdi haberler vesaire, hani nasıl diyeyim, güncel içerik şudur budur. Tabii onlar çok çok daha önemli ama yani hani dalga geçer gibi olacak ama hala hani insanoğlu aya indi mi inmedi mi tartışan insanlar var kardeşim. Yani hani kendi gözünüzde değil de dünya gözüyle bakınca problemin ciddi bir kısmı hani kolayca çözülebilir gibi geliyor bana. Orada bence bir hani kaçırılan bir fırsat var. Ben bunu çalıştığım yerlerde de böyle trust and safety falan filan konusunun konuşulduğu workshop, summit, konferans, Allah ne verdiyse, oralarda da söylemeye çalışıyorum. Benim yani kişisel görüşüm bu. Tabii ki şirketin görüşünü temsil edecek, sözcüsü olacak falan filan elbette ki bir durumda değilim. Hani adamın tekiyim yani, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ama kendi görüşüm, yani açıkçası kötülüğü azaltmaya çok fazla çaba sarf ediyoruz.
Evet.
Karşılık da alıyoruz bazen.
Hı.
Bazen çok iyi alamıyoruz. Ama hani iyiliği arttırmaya yeterince fayda, yani şey, fayda sağlamaya yeterince sanki önem vermiyoruz.
Umut, belki konuştuğum benim Trust'tan Safety ekiplerinde çalışan ya da güvenlik ekiplerinde çalışan, ya konuştuğum en aslında optimist insan ve böyle hani kötülükle savaşalım dürtüsüyle yaklaştı. O yüzden çok şaşırmıştım ve çok da ilginç geldi bana. Yani yaptığı işi gerçekten çok seviyor. Ve yani ilk bölümde böyle dinlemediyseniz kesinlikle geri dönüp bakın, işte kendisine yani arkadaşları takmış zaten bu ismi, internet ekipleri amiri diye. Hakikaten de aslında orada bir şey içinde, yani geçen bölümde yine paylaşmıştı. Özellikle işte saniyede 3 kanal indiriyorlar. Zaten bu istatistiklerin hepsi açık. Şeffaflık raporu var YouTube'un. Bunu bakabilirsiniz siz de ilgili olanlar. Transparency Report .google.com diye geçiyor. Dolayısıyla buradan da izleyebilirsiniz. Onun dışında tabii ki özellikle burada hani size söyleyebileceğim de çok bilinen bir aslında şey var. Belgesel var ve bu belgeselde şöyle bir laf geçiyor. İnsanlık işte San Francisco Bay Area'da ya da işte Silikon Vadisi falan diye de bunu genelde söylüyorlar. İnsanlık Silikon Vadisi'nde bir mühendisin icat ettiği beğen butonunun ardından psikolojik savaş vermek için evrilmedi diye bir isyan var. Bu belgesel Netflix'te izleyebilirsiniz. O yüzden hani gerçekten bu like butonu fikrini çıkaran ve implement eden kişinin de aslında orada itirafları var. Social Dilemma diye geçiyor. Yani sosyal ikilem diye geçiyor bu belgesel. Oradan da izleyebilirsiniz. Umut tam aslında hani bahsettiği konuya yine refere edersek, gerçekten halk için internet gibi bir şey söylemişti bana. Halk için halkımızla birlikte Trust'tan Safety gibi bir şey söylemişti.
Halk için, bir dakika ne demiştim? Halk için halkla birlikte falan filan.
Evet.
Şey, by the people, for the people, government of the people, by the people, for the people gibi bir şey demeye çalıştım ben orada ama neyse.
Aynen, gerçekten aslında şey yaptı. Ya aslında Umut, biraz da şey konuşmak istiyorum ben seninle. Ya şimdi seçimler geliyor, işte bütün dünyada seçimler var. Yani çok önemli ülkelerde, evet, seçimler olacak. Yapay zeka inanılmaz derecede ilerliyor. Ondan sonra işte bununla ilgili endişeler var. Zaten hani yapay zeka gelmeden önce de akılsız bir yapay zeka vardı. Yani biraz daha yapay zekanın ilk dönemleri algoritmalarla zaten... İşte Cambridge Analytica gibi bir skandal girmişti. Facebook'un Amerika'daki ve Rusya'daki seçimleri etkilediğiyle ilgili. Türkiye'deki seçimlerle ilgili Twitter'da yine bot hesaplar böyle kapatıldı vesaire. O zaman işte şeyin dönemi, Jake'in döneminde böyle şeyler olmuştu. YouTube'un buradaki önemini merak ediyorum ama öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Şimdi YouTube'un CEO'su da değişti. Sen de 3 yıldır, evet, oradasın. Tabii ki yine hani halka açık bilgiler doğrultusunda soruyorum eğer varsa. Yani YouTube nereye gidiyor? Ne yapmak istiyor? YouTube bu yapay zekanın ilerlemesi ve bu işte misinformation'larla ondan sonra özellikle çocukları abuse eden ve işte geçen 2-3 hafta önce Mark Zuckerberg'i de madara ettikleri senatoda insanlardan özür dilettiler falan. Bu alanlarda, evet, neler oluyor? Özellikle senin alanını ilgilendiriyor. Ve sen, ya çok fazla soru sordum ama sen bu, evet, kadar böyle pislik içerikle diyeyim yani, nasıl başa çıkıyorsun? Yani kişisel olarak böyle seni etkilemiyor mu? Allah kahretsin, bu interneti de kapatsınlar gibi
nasıl,
bir...
Nasıl başa çıkıyorum? Bizimkiler dizisinde Sedat Bey vardı. Ne derdi? İnternetten cız. Aynen, internetten cız. Kendimize elle batmıyoruz. Algoritmik ve yani nasıl diyeyim, yaptığımız her iş büyük çapta çalışabilecek bir şekilde.
Bir şey, evet, soracağım. WhatsApp kullanıyor musun?
Tabii ki. WhatsApp kullanmayan varsa bana... Niye kullanmadığını söylesin. Yani WhatsApp süper. Kullanıyoruz tabii ki.
WhatsApp kullanıyorsun. Yani Instagram app'in falan var mı telefonunda? App olarak mı kullanıyorsun?
Her şeye.
Her şeye. Okey, tamam.
Instagram da var. Facebook da var.
Tamam. Devam edelim.
Niye, ne oldu ki? Şey,
yok, merak etme. Yani, ya çünkü ben böyle Amerika'ya taşındığımda özellikle San Francisco'da çok rastladım. İnsanlar, hı, iki telefon ya da üç telefonla hayatını sürdürüyor. Ve kendi kullandıkları özel telefonda Instagram app'i yok, Twitter app'i yok. Browser'dan giriyorlar ve WhatsApp kesinlikle kullanmıyorlar.
Vallahi şey, bende de iki telefon var. Biri iş, biri personal diye. Hani işle hani din ve devlet işlerini karıştırmamak için benim kişi daha çok.
Okey. Ya onlar biraz daha ama böyle şey, yani lokasyonu paylaşmak istemiyor ya da kamerayı paylaşmak istemiyor. Çok fazla bilgi aldığını söylüyorlar uygulamaların ve bu yüzden kullanmadıklarını bana söylemişlerdi.
Şöyle, gereksiz derecede bilgi topluyor mu? Evet, toplayabilirsem niye toplamayayım? İleride belki lazım olur, bir şeye yararım diyor. Silmek zorunda kalmadıkça da silmiyor çünkü storage çok ucuz. Yani storage çözümleri acayip ucuzladı. 90 günde silmek zorundaysa eskiden çok pahalı geliyorsa şimdi bir yıl silmez. Açıkçası şöyle söyleyeyim, hani WhatsApp'ta konuştuğumuz şey Instagram'da reklam olarak çıktı falan filanlar. Onlar yani nasıl diyeyim, ütopik. Yani şey değil, nasıl diyeyim, ekonomik değil. Yani şimdi adam sana reklam göster, daha iyi reklam gösterip para kazanmak için WhatsApp'tan seni dinlemesin. Böyle bir şey olsa bunun ortaya çıkmaması mümkün değil. Hadi de ki süper gizli tuttular, bilmem ne yaptılar falan filan. Oradan kaybedeceğin paranın haddi hesabı yok. Yani adam sana ne gösteriyor? Yani neyin reklamını gösteriyor yani?
Ama çok saçma girmiş tesadüfler oluyor ya. Ya gerçekten böyle mesela bir arkadaşım bana bir şey gösteriyor. Bir video gösteriyor. Evet. Onun haber kaynağında akan bir şey. Ondan sonra muhtemelen tabii şöyle bir şey var arkasında. Ben onunla mesajlaşıyorum. Sonra o video benim haber akışımda düşüyor. Ya çok acayip.
Olan büyük olasılıkla şöyle bir şey. 1 ve 2 numaralı telefon yakın gözüküyor birbirlerine. Aha. Uzunca bir süre. Diyor ki ya bu iki kişi görüşmüşler. Bu ilk telefonun sahibinin ilk telefonun sahibinin çok tıkladığı ya da gördüğü ya da yakın zamanda gördüğü şeylerden ikinci telefonun sahibine bir şeyler göstersem mi? Yani içeriği dinleyip de bilmem ne yapmak falan filan onlar ütopya.
Okay.
Yani dediğim gibi hani 100 dolarlık bir şey satacak. Oradan atıyorum hani reklamdan kazanacağı dolar bile değil. Yani sattı. Herkese satsa da yani kazanacağı 1 dolar bile değil. Seni dinleyip onu kaydetmesi bilmem ne yapması daha pahalı yani. Ekonomik bir çözüm değil. Neyse sen bir sürü şey sordun ve aklımda kalmamış olabilir bazıları ama sıradan sayayım kalanlardan. YouTube'un CEO'su değişti. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi bence. Çünkü YouTube böyle bir tane CEO geldi, öbürü gitti, peşinden gidelim, yönler değişiyor falan filan değil. Prensipleri olan bir şirket. Mesela Facebook'ta benden sonra değişti ama hani Schrepp gidip de yerine Boz geldikten sonra bambaşka bir hal aldı burası. Çünkü Schrepp'in öncelikleriyle Boz'un öncelikleri bambaşka. Yani neyse yani mesela örnek olarak. Hani bir yerde bir VP'nin CEO'nun değişmesiyle ne kadar fazla şey olabilir? Bazı yerlerde çok, bazı yerlerde az olur. Kimliği, prensipleri vesairesi, kültürü belli olan takımlarda, şirketlerde daha az ya da daha yavaş olur. Yani şimdi Susan gitti, ortalık bana kaldı dese miyim?
Aha.
Ve aklında bir sürü böyle deli plan olsa onları yavaş yavaş 7-8 yılda çıkarmak zorunda ki altındaki insanları kaybetmesin. Çünkü bir hani kültür var, bir şey var yani.
Tabii.
Yukarıdan geleni olduğu gibi yaparım da çalışmıyor insanlar. O yüzden bence hani çok bir şey değişmiyor. Değişmemesi zaten normal. Yani şey gibi. Replaceability. Çünkü ben gidersem burası bitecek. Yani ben mesela ben takımımı bırakırsam benim takımım biter. 40 kişilik takımım var benim. Ya ben bunu diyorsam demek ki işimi iyi yapamıyorum demektir. Ben nasıl diyeyim? Uzunca süre bir izin alamam demek. Mesela yerine bir şey olduğum, çocuğum hastalandığında belki benim hani 3 ay 6 ay izin alma hakkım var. Bu hakkımı kullanmayacak mıyım? Gidersem takımım dağılır mı diyeceğim. İşimi iyi yapıyorsam ben başından ayrılabilmeliyim. Yani bu böyle düşünerek yönetiliyorsa takımlar, şirketler bence bir kişinin değişmesiyle öyle birdenbire bir şeyler değişmiyor. Elon Musk geliyor, her şeyi istediği gibi yapacak. Paşam çünkü yukarıdan aşağıya yönetiyor şirketi. Hani top down her şey.
Evet, yani onun yönetim biçimi gayet böyle şey eski tip dediğimiz vurdulu kırdılı, bayağı kafa kesmeli vesaire. Hani içerideki aslında şeye çok saygı duymayıp kendi istediği gibi yönlendiren, parasını da ben verdim, istediğim gibi yaparım kafasında.
Aynen, yani serverların parasını ben veriyorum kafasında. Evet. diğer sorduklarından
bir tanesi. Ne kadar ince bir düşünce tarzı.
Mesela, yani o kadar çok insan kovdu ki kovduklarından bir kısmını direkt yere almak için yalvardı seni yanlış kovdum diye. Neyse, yani çok acayip. Diğer sorduğum bir şey, seçimler geliyor, AI, deepfake, generated content. Ne yapacağız?
Ve burada şeyi merak ediyorum. Çünkü sen böyle kendi deneyimlerinden de bahsetmiştin. Onlardan da bahsedersen sevinirim. Biraz da böyle geyik yapalım senin tabirinle de. Ya orada ya mesela seçimlerde nasıl bir şey ortamın var? Yani atıyorum YouTube'da nasıl, bu Meta'da çalışırken nasıldı falan. Yani neler yaşadın? Var mı böyle ilginç anıların?
Yani Öncelikle genel olarak kendi anımı sonra geçeyim. Genel olarak bence iki tane problem var aslında. Biz bir tanesinde daha çok bakıyoruz gibi geliyor bana. Yalan içerik üretilecek ve hani platform bunu nasıl yakalayacak? Biz daha çok bunu düşünüyoruz. Yani Deepfake ile Biden'ı konuşturacaklar, demediği bir şey diyecekler ve biz bunu yakalayamayacağız falan filan. Bu birazcık false negative problemi. Bir de false positive problemi var, hiç konuşmadığımız. Mesela biri gerçekten çok kötü bir şey diyecek bir adam. Ve biz de diyeceğiz ki ya şimdi isim vermeyelim. Mesela de ki kötü bir şeyler yapmaya açık bir aday var diyelim. Gazetecilerin taklidini yapan, ne bileyim konuşmasını dinlemeye gelen, engelli bir çocuğun taklidini yapan falan filan seviyede bir insan hayal edelim isim vermeden. Şimdi mesela bu insan çıkacak, manyak şeyler diyecek. Ondan sonra diyecekler ki haberlerde, ha kardeşim sen bunu dedin ya. Sen bunu dedin. O da diyecek ki onlar generated, onların hiçbirini ben demedim. Hadi bakalım bunu nasıl çözeceğiz? Yani bu ikinci post positive probleminde platform yok. Hani Facebook bunu üstlenmez. YouTube bunu üstlenmez. Hani nasıl diyeyim? Bir şeyin doğru olduğunu, gerçekten söylendiğini kanıtlama işini yani Big Tech yapmayacak. Kim yapacak? Gazetecilerin falan yapması lazım. Yani bizde değil o top. Öbür tarafında bizde olan top da bence bizim içeriye bakmadan karar verebilme yeteneğini arttırmamız gerekiyor. Ki bayağı arttırdık. Yani şöyle söyleyeyim. YouTube'dan silinen, YouTube'da kapatılan kanalların %93'ü galiba yükledikleri videoya bakmak zorunda kalmadan kapatabiliyoruz. O kadar eminiz onların kötü olduğunu.
Wow.
Bu işte sana sayı. Yani şimdi %93'ünü o şekilde kapatıyoruz derken hani sayıları da dediğim gibi bu YouTube Google Transparency Report'tan çekebiliriz. Ama ve lakin içeriye hiç bakılmıyor da değil de içeriye limitli bakılıyor. İçeriye çok fazla takılmadan. Neden? Çünkü bizim içeriye çok bakmadan bir şeyleri becerebilme zorunda kalmamız yeni bir şey değil. Facebook'tayken de öyleydi. Ne gibi anların var? Mesela Facebook'taki ortam daha çok meme gibi. Yani bir tane resim var. Üstünde altında kısa bir text var. Hateful, polarizing, misinformation vesaire. Bunlar hep böyle video değil de meme şeklinde oluyoruz genellikle Facebook'ta. Bu insanlar da karşındaki enayi değil deniyor. Denerken şeye geliyor. Senin sisteminin neleri yakalayabildiğini, neleri yakalayamadığını anlamaya çalışıyor. Mesela şöyle anlatayım. Elinde bir tane işte hateful meme var ve yeni yarattığı, hani çöpe gitse de hiçbir şey olmayacak, dandik dandik hesaplar var. Bunlardan bir tanesine hateful'u koyuyor, indiriyor Facebook. Bir tanesine koyarken atıyorum teksti elle yazıyor. Fontla değil de parmağıyla yazıyor. Aa diyor yakalayamadı. Okey. Demek ki elle yazınca yakalayamıyorlar. Ya da ne bileyim Coca-Cola fontu kullanıyor. Böyle kıvırık kıvırık bir şeyler kullanıyor. Aa bunu da yakalayamadı. Onları gerçekten direkt kendisi geri indiriyor. Ondan sonra seçimden 3 gün önce, seçimden 2 gün önce en kritik zamanda senin nerenin açık olduğunu, nerede açığın olduğunu bildiği için en kritik zamanda Coca-Cola fontuyla koymaya başlıyor bütün hateful meme'leri. Yani şunu demek istiyorum. Bizim içeriye çok fazla ağırlık vermek zorunda kalmamız bizim için böyle bir şey, sleeping giant falan gibi bir problemi var onun. Bizim zaten bu içeriği çok fazla hani öne çıkarmadan kötü niyetli abusive kanalları ya da Facebook hesaplarını falan filan yakalayabiliyor olmamız gibi bir gereksinim değil. Benim tecrübem 2018 ve 2020'de election war room vardı Facebook'ta.
Evet.
Haberlere falan filan da çıktı. Yani aslında birazcık şey yani göz boyama. Böyle her tarafta ekranlar bir şeyler.
PR mı yaptılar?
Yapsın zaten de. Hani hep beraber oturuyoruz. Gece gündüz çalışılıyor. Hani gecesi gündüzü yok insanların. Brezilya'da seçim var. Bilmem nerede seçim var. Şurada seçim var. Lan zaten dünya yuvarlak. Hani benim mesai saatlerinde yapmıyorlar ki seçimleri. Hani itik halde insanlar çalışıyor. Yani komik anı dersen onlarca televizyondan bir tanesi de ben de Göztepe maçını açmıştım. İşimi bitirmişim. Maçımı izliyorum. Şirep geldi. Ne yapıyorsun sen burada oğlum diye. Gazeteci gelse ne cevap vereceğiz? Neyse şey yani biraz böyle orayı evi gibi belleyip orada çalışıyorduk. YouTube'da bence böyle nasıl diyeyim bu kadar war room falan kurmaya gerek olacak bir durum yok gibi. Aslında bu bence daha da iyi yani şey gibi. Yani sen normal zamanda barış zamanında çok iyi çaba sarf etmiyorsan savaş zamanında delicesine savaşman gerekiyor.
Evet.
Biz şu anda barış zamanında da hani iyi kötü işlerimizi ciddiye aldığımız çok az kişiyle değil. Yeterince kişiyle yaptığımız falan plan için savaşa daha hazırlıklı giriyoruz. İçeriye çok dediğim gibi içerik çok çok kolay oynanabilen bir şey. Hani bir resmini ben yakaladım. Mirror image'ini al. %10 zoom et. 5 derece yana çevir falan filan. Hani deminki anlattığım bu elle tekst yazması örneği gerçek örnekti mesela.
Çok acayip
yani,
ya.
Çünkü karşındaki adversary de şey değil, amatör değil. Profesyonel yani seçimleri etkilemeye çalışan bir grup demek ki. Evet. Bir yerin hükümetinden para almış, başka bir yerde çalışan profesyonel insanlar yani. Yani sonuçta o da senin sistemini test ediyor. Sen kendi sisteminin nerelerde test edildiğini bulursan, mesela ben atıyorum şu anki aklım olsa, elle yazılmış, mini elle yazılmış ve kendisi geri indirilmiş, biz yakalayamayalım diye, çünkü kendisi delete ediyor postu. İndirilmiş yerlerin IP'lerini toplarım. O IP'lerden gelecekte gelen, ya da ne bileyim işte o device ID'leri toplarım. Aynı Facebook uygulamasından, aynı install edilmiş Facebook'tan gelecekte gelen postlara bilmem neleri var. İşte yani o zaman aklımız o kadar çalışmadığı için biz bu Coca-Cola fontu şeyini, offsite taktiğini yedik maalesef orada. Ama hani içerikten uzaklaşmak lazım. O yüzden şimdi işte generative veya video üretecek falan filan bence çok bir şey değiştirmez. Çünkü zaten içerik üretmek video da değiştirecek de, yani text içerikte diyelim. Hani GPT'den dünya kadar misinfo haber çıkarıyorsun. O kısmı çok değişmez çünkü bence zaten o ucuzdu. Yani İngilizce eğitiminin iyi olduğu ve yaşamın ucuz olduğu ülkelerde, Makedonya'da mesela.
Aha.
50 tane bir insanı işe al. Onlara de ki bak kardeşim, genel topikler bunlar.
Aha.
Yalan haberi uydur.
Uydur.
Şimdi bunların hepsinin kaliteli olmasına gerek de yok. Bunlar şey, her biri piyango bileti almak gibi. Çünkü 50 tane şey yazıyorsun, 500 tane şey yazıyorsun, bir tanesi viral oluyor. Ulan bu niye viral oldu, diğerleri niye olmadı diyorsan, aha, arasında bir fark göremiyorsun. Arasında bir fark göremiyor adamlar. Ve diyor ki, demek ki o zaman hacimle saldıracağız. Yani 500 tane öğretince ikisi viral oluyorsa, demek ki 5000 tane öğreteceğiz, şöyle yapacağız, bilmem ne. Bunu zaten çok pahalı olmadan yaptırabiliyorlardı. Şimdi videodaki bence yeni gelen sıkıntı işte, yani deepfake ile Biden'ı konuşturdular. Deepfake ile şunu yaptılar vesaire, Trump'ı konuşturdular. Okey, ama bence o madalyonun ters tarafındaki problem, yani gerçekten söyleyip de söylemediğini iddia edebilir hale gelmesi.
Evet.
Bence çok daha büyük.
Evet.
Kimse bakmıyor buna yani. Kimsenin de umurunda değil. Kimse bunu konuşmuyor. AI geldi, misinfo, evet, yiyeceğiz. Yiyordun zaten sen misinfo.
Aynen.
Şimdi AI geldi. Ne bileyim hani senin gizli kasetin çıktı diyeceksin ki işte ses tanımayla kim bilir neler, yani şey, voice generation'da kim bilir neler yapılıyor.
Onun seçim, şey soracağım.
Seçimler eski seçimler gibi olmayacak yani. Herkes bir şey yapmadığını iddia edebilir hale gelecek gibi geliyor. Bence ciddi problem orada.
Evet. Yo, sana kesinlikle katılıyorum. Peki sen tabii bayağı bir moderasyon başındasın aslında. Yani arkadaşların sana internet ekipler amiri dediği kadar var. Peki yani şöyle bir bilgi paylaşabiliyor musun? Bilmiyorum yani public mi değil mi, ama şeffaflık raporunuz da var mı? Yani Türkiye'den ne kadar bir şeyi, böyle kötü içeriği, yanlış ve sahte bilgi içeren içeriği, atıyorum çocukları biraz daha böyle işte ebuz eden içerikleri veya porn içerikleri, ne var mı böyle bir istatistik paylaşabiliyor musun?
Vallahi açık,
ne kadar pisliğin içine batmış durumdayız.
Ülkelere dağılımını bakmak lazım ama hani şimdi ülkeye bölünce,
aha,
bir sürü ülke var. O evet, videonun yüklendiği ülkelere göre mi böleceğim? O videonun izlendiği ülkelere göre mi böleceğim? Ya da ne bileyim bir sürü şey var şimdi işin içerisinde. VPN kullanırsa o zaman, doğru, VPN'in olduğu data center'ın, yani ülkelere bölmek böyle Transparency Report'ta çok büyük olasılıkla yoktur. Çünkü ülke dediğin şey, ülkelere bölmek dediğin şeyin böyle bir crisp, hani herkesin kabul edeceği temiz bir tanımı yok. Okay. İzlendiği yere göre böldüm dersin. Yüklendiği yere göre böldüm dersin. Yüklendiği yere göre böldüğünde ama VPN kullanıyorsa onları atmadım dersin. Lan senin o zaman data center ya da VPN detection precision'ın ne diye soru çıkar. Uh-huh. Ya işte oradaki de %100 çalışmıyor falan filan. Yani onu ülkelere bölmek kolay bir şey değil. Kolay olmadığı için de yani biraz böyle muallakta kaldığı için de, kesin bilgi olmadığı için de söylemek zor. Ama mesela genel olarak hani hal ve gidiş ne durumda diye sorarsan, Türkiye dışında, YouTube özelinde, Türkiye dışından izlensin diye spam üreten bir ülke.
Ha, okey.
Evet, çünkü mesela atıyorum dandik bir ürün var. O dandik ürün satılırsa sen para kazanacaksın. Sen, aha, Türkiye'de yaşayan bir insansın ve YouTube'a bu ürünün, yani dandik derken çakma çanta diyelim mesela. Uyuşturucu satılmıyor da, spam yani. Aha. Öyle kanuna aykırı bir şeyden bahsetmiyorum. İşte onu reklamlamaya çalışan pek çok video koyuluyor. Ama onlar, o ürünler Türkiye'de satılsın olan ürünler bir gerçek. Bu da şöyle birazcık sanki. Türkiye'de bu işten kazanılacak parayla yaşanılabiliyor. O yüzden Türkiye'de bu yapılıyor.
İlginç.
Çok bayıldım. Çok, okay, bayıldığımız için değildi. Yani, ya mesela sen atıyorum bundan kazansan ayda $400 kazanırsın. Hadi $500 olsun diyelim. $500 fena değil ya, ben bunu yapayım. diyecek insanlığı dünyanın neresinde bulursun? Aynen. Bangladeş'e olabilir.
Evet.
Yani ya şöyle, bunun hani nasıl diyeyim, kendi ülkesi dışından izlensin diye spam üreten ülkeleri saysam Türkiye en tepede değil.
Değil.
Ama hani Türkiye'yi sorduğun için söylüyorum. Türkiye'den gelen içeriklere baksam ben, Türkiye'den yüklenen içeriklere, indirdiklerimize, çoğu Türkiye değildir.
Okay.
Başkası için.
Başkası.
Yani şey, ya bu zaten hani kötülük, yani kötü içerikte böyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir amatörler var. Hani bir de profesyoneller var. Hani amatörler çok fazla sıkıntı yaratamıyorlar. Ya mesela Facebook'ta senin dayın neyse var, ki benim amcam var, bilmem ne var. Diyor ki hani hateful comment yazıyor bir yerde. Tamam, onların şeyleri, dedikleri çok fazla bir yerlere ulaşmıyor. Profesyoneller ya işte para kazanma amacıyla spam, scam vesaire.
Umut'la sohbetimiz devam ederken artık toparlayalım istedik. Ve Umut'un işte seçimler, ondan sonra sosyal medyanın altında işte bütün o garip içerikler veya işte olmaması gereken içerikleri modere etme rolü adından da belli. Umut, umudumuz sende, temiz internete dair diyeyim. Ve herhalde sosyal medyanın derdi bitmez demiştin.
Ya şimdi sosyal medyanın derdi bitmez derken, yani konuşulacak konusu, tartışılacak derdi bitmez. Çünkü
aynen.
Çünkü herkesi kesip atamıyorsun. Seni de kovdum platformdan, seni de kovdum, herkesi kovdum. O zaman sansüre dönmüş oluyorsun.
Evet.
Öyle olunca da yani insanları böyle nasıl diyeyim, kılıçtan geçiremeyince, o zaman koskoca bir yargı sistemine ihtiyacın oluyor. Polise de ihtiyacın oluyor. Yargıca, community guideline falan filan. Bir sürü şeye ihtiyacın oluyor. O yüzden bu konu bitmez. Seçimler konusunda benim diyeceğim, YouTube için bana güvenin. YouTube temiz tutarız. Diğerlerine bakmasız. Tutarlar inşallah. Tek diyeceğim şey, raporlayabilirler kötü gördükleri içerikleri. Onlar çöpe gitmiyor, bakılıyor. Hani kenarında köşesinden bir tane bir flag atarsanız videolarına, da beğenmediğiniz videoları atmayın da, hani içerik ihlal ediyor diye düşünüyorsanız lütfen raporlayın. Çünkü YouTube'un çok çok fazla kullanıcısı var. Milyarlarca insan. Bu insanlar birazcık raporlamayı anlasalar, öğrenseler ve kötüye kullanmasalar, yani birleşip rakip partinin ülkeni yönetleyeceğiz arkadaşlar falan, öyle yapmasalar aslında bayağı hep beraber halkımızla birlikte bayağı güçlüyüz yani.
Süper.
Ama raporlama tavsiye ediyorum herkese. Bol bol. Süper. Biz de onlara bakacağız. Onu da sözünü veriyorum.
Umut'un verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Umut o zaten bizimle beraberdi. Ve onunla ilgili bilgileri zaten bölüm açıklamalarında görebileceksiniz. Metakafe'de haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Metakafe Future Link'i ve beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Çiğdem Öztabak, Twitter, LinkedIn ya da Instagram, beni bulabilirsiniz. Ayrıca Aposto, CNN Türk'te de teknoloji ve pazarlama dünyası ile ilgili yazılar yazıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Konuk önerileriniz, sponsor olma isteğiniz, bunların hepsine açığız ve mutlu oluruz. Metakafe Future Link bu sene gönüllü olarak devam ettiriliyor. Dolayısıyla her türlü önerinize ve teklifinize açığız. Çok teşekkürler, hoşça kalın.